Ayrım 24.
Ömrünce bu adamlar ve şefleri gibilerinden uzak durmuştu. Ve işte şimdi kaderin kahpe cilvesi ahir ömründe onlara muhtaç düşmüştü. Bu işi ancak onlar becerebilirlerdi. İnce ince örgütleniyorlardı. Hapishanelerde, sınır boylarında, her yerde adamları vardı. Sımsıkı bağlıydılar birbirlerine. Ortak suçlar ve ortak kinlerle, ortak korkularla. Bu işin üstesinden bir onlar gelebilirdi. Oğlunun gül yaprağı gibi tenini düşündü. Ağır tokatlar, kahredici tekmeler altında mosmor kesilmiş olmalıydı. Elektrik akımı kıvrandırıyordu yavrusunun gül tenini. O kıza sevdalanmak oğlunun felaketi olmuştu. Ana ata dinlememiş, almıştı çulsuzu. Kemalettin Bey ağalığına yakışmayan bir kinle, "Haddini bilmez köpekler," dedi içinden. Devletin parasız yatılı okullarında okuyup da devlet düşmanı kesilen maraba çocukları haddini bilmezdi de neydi? Zülkadiroğulları asla isyan etmemişler, isyanlara katılmamışlardı. Gene de mağdur olmuşlardı. Çünkü Şeyh Said zamanında kandaşlarına silah çekemeyecekleri gerekçesiyle hükümete vuruşacak adam vermemişlerdi. Mağduriyetlerinin kinini gütmemişlerdi. Kemalettin Bey o günleri anımsamıyordu ama büyüklerinden dinlemişti. O, Kemalettin Zülkadiroğlu, hukuka ve eğitime inanırdı. Kan dökmeye değil. Çatışma kaçınılmazdı, bunu biliyordu. Aşiret aşiretliğinden geçmedikçe merkezi idareyle uzlaşamazdı. Kemal Paşa toprağı yoksula dağıtmak istediğinde aşiretler ona yardımcı olmamışlardı. Olamazlardı. Zaten cepheye asker göndermişler, şehit vermişlerdi. Bir de toprak giderse ellerinden. Olmazdı. Zamanla halledilecekti meseleler, sabırla. Devletin baskısıyla aşiretin isyan geleneği tempo tutan bir çift el gibiydi. Zamanla yatışırdı, durulurdu. Gençler sabırsızdı, olmazdı. Hassas dengeler üstünde duruyordu bu ülke, sözsüz sözleşmeler üstünde. Yoksa istisnasız herkes kendini ihanete uğramış sayar, herkes kin hakkının peşinde koşardı. Olmazdı, çabuk karar vermeliydi. Birer kahve daha içmez miydiniz ağalar? Adamlar ellerini yüreklerinin üstüne götürdüler. Sağ olasın beyim. Vakitlice dönelim. Fazla oyalanmayalım. Kararın nicedir beyim? Emrin canbaş üstünedir. Bu işler ne kadar küçük boyutlu tutulursa o kadar başarılı olurdu. Ne kadar az sayıda insan bulaşmışsa o kadar az ihanete uğrama ele geçme ihtimali. Öte yandan oğlu onu suçlamaz mıydı? Niye yalnız ben diye. Oğlu canının yuvası bencilliği sevmezdi. Öte yandan gelinini de kurtarmaya çalışırken oğlunun şansını yarıya indirmez miydi? Sessizlik. Oğlum. Baş üstüne beyim. Ne siz beni gördünüz ne ben sizi. Söz ağızdan bir kez çıkar beyim. Kemalettin Bey yazı masasına yöneldi. Arkası adamlara dönüktü. Kilitli bölmeyi açtı, banknotlar oradaydı. Gerekli miktarı bir zarfa koyup uzattı. Sayın, diye buyurdu. Adamlar utanmış gibi yaptılar. Estağfurullah beyim, ne haddimize? Temenna çaka çaka çıktılar. Kemalettin Bey bir heykel gibiydi pencerenin yanında. Süzülen ışık kederli yüzüne vuruyordu. Kas katıydı duruşu, kas katıydı duyguları. Yalancılar, sahtekarlar, dedi içinden, konuklarını düşünüp. Aç kurtlar gibi atılmışsınızdır paranın üstüne, evimden çıkar çıkmaz. Şefiniz olacak son kuruşuna kadar sayacaktır. Tek metelik eksik olsa ne sizi sağ kor ne beni. Tiyatrocu deyuslar. İşiniz gücünüz oyun, palavra. Kemalettin Bey bu iş için kavilleşip Ankara'ya dönmüştü. Orada fazla duramadı. Gelininin intiharının akabinde Kemalettin Zülkadiroğlu torununu alıp o meşhum evden, o meşhum kentten kaçıp baba ocağına sığındığında hiçbir şeyden kaçamayacağını bilmez değildi. Bu küçük oda ona hep o uzun karar anını hatırlatıyordu. Doğru karar vermesi mümkün değildi. Çünkü doğru seçenek yoktu. Oğlu Avrupa'nın göbeğinde Kimurlu'ya gitmişti. Alevler içinde can vermişti. Evliya olup göğe uçmadıysa melek huylu oğlu. Biricik evladına gelinin erkek kardeşlerinin pusu kurduğu kuşkusu asla aklından çıkmıyordu. Aynı kasabada sığınmacıydı hepsi. Örgütün hainleri infaz eden grubundaydı oğlunun kayınları. Başka kasabalarda ya da ülkelerde olsalardı da fark etmezdi. İğne deliğinden geçip bulurlardı insanı. Avrupalı milletinin aklı ermezdi bu işlere. Doğuda fikirlerin uzun boylu havada yüzemeyeceğini, mutlaka şahsileşip şahsi duyguya dönüştüğünü, toza toprağa bulanıp ete kemiğe bürüneceğini kestiremezlerdi. Hele bir de kan bağı varsa işin içinde. 500 yıldır soyutlamalarla uğraşanlar doğulları asla anlayamazlardı. Kerpice benzeyen insan yapısını. Sağlam görünürken deprem yemiş gibi birden ufalanıverir, kayar giderdi bu ülkenin insanı. Bir yudum su, bir damla gözyaşı bulmaya görsün, yapışır tutunurdu birbirine. Şaşıp kalırdın. İnsan kalmamışsa ne olurdu peki? İkisi de ölmüşlerdi işte. Oğlu ve gelini. Kamuran kimsesiz kalmıştı. Yaşlı adama ve çocuğa gene görünecekti başkent yolları. Harran'da bey olmaktansa büyük kentte atsız biri olmak evlaydı. Müdana ettiği örgüt güçleniyor, amansızlaşıyordu. Haraç isteyeceklerdi ondan. Verse bir türlü, vermese bir türlü. Verse elini kurutacaklardı. Vermese Kamuran büyüyordu. Çocuğu bulaştıracaklar, zihnini çeleceklerdi. Çelemezlerse, eskiden olduğu gibi saygıda kusur etmeyen cellatlar yollamayacaklardı. Kavga kızışmış, beylerin inceliği kanla birlikte akıp gitmişti. Araştırma ekibinin evin az ötesinde bekleyen cipine doğru yürürken, Uçan Kale adını takmışlardı külüstür araçlarına. Şirin'in gözleri yol kenarında oynayan kızlı olanlı çocuklara takıldı. Az ötedeki köyün çocukları olmalıydılar. Toza bulanmışlardı. Elleri, yüzleri, çıplak ayakları kirpas içinde. Harran'ın yeni zenginliğinden nasiplerine pek bir şey düşmemişti anlaşılan. Süpan eteklerinden güneye doğru insan manzaralarını taraya taraya inen ekibin yolu civar köylere de uğrayacaktı. Yetişkinlikte unutulan o bambaşka çocuk farkındalığıyla yoksul hayatın tadını çıkartabilen küçüklere el salladı Şirin. Konuşmak istedi. Köylülerle anlaşılabilecek kadar Kürtçe öğrenmişti. Çocuklar bir kuş sürüsü gibi cıvıltılı sesler çıkartarak kaçıştılar. Biraz ötede durup buralı olmadığı her halinden belli orta yaşlı kadını süzmeye koyuldular. Bu da bir oyun muydu? Anlamışlardı. Kadın dostu. İçlerinden biri güneş yanığı yüzüyle sarısın saçları, mavi gözleri sevimli bir tezatta buluşan güleç bir kız Şirin'e yaklaştı. En cesurları sen misin? Küçük kızlar hep öyle olur. Şirin çocukla aynı boya gelebilmek için çömeldi ve elini uzattı. Çocuk çekinmeden kadının elini tuttu. Küçücük bileğinde mavi taşlı bir bilezik vardı. Katır boncuklarını andıran öylesine bir bilezik. Yoksulluğun içinde ışıldıyordu. Şirin çocuğun eline dokundu. Bileziğin ne güzel. Çocuk bileziği kolundan sıyırıp uzattı. Şirin güldü. Ama o sana çok yakışıyor. Çocuk kendince zorlattı. Peki dedi Şirin. Bileziği aldı. Kız minicik parmağıyla Şirin'in boynundaki kolyeye dokundu. Değersiz deniz kabuklarından sıradan bir takıydı bu. Yüzünde ancak küçük kız çocuklarında görülebilecek o nazlı mahcubiyet, vücut duruşunda yalnız onlarda kendini dışa vuran o kurnaz sokulganlık vardı. Sen ne şirin şeysin öyle, akıllı budık. Şirin kolyeyi çıkartıp çocuğa taktı ve yanağını kıza uzattı. Kız sıcak ve ıslak bir öpücük kondurdu. Hayat kırıkları. Şirin camekanlı kapının önünde duraladı ve içeriye süzdü. Avrupa'daki benzerlerini andırıyordu zarif bir iç mekan. Kendince iddialı, özenle oluşturulmuş iddiasız görünümünün altında. Kendinden hoşnut bir kalabalık. Et yemediğini bir tür övünçle dünyaya ilan etmek varsıllara özgü bir haldi. Şirin'in yüzü elinde olmadan acı bir gülümsemeyle kasıldı. Kamuran Zulkadiroğlu, şark minderlerini andıran bir köşeye kurulmuştu. Bürodaki adamdan farklıydı. Erkeksiliğini bir iş giysisi gibi gökdelenin kapısında bırakmıştı anlaşılan. Boynuna yere kadar inen ipek bir fular dolamış, bir ayağını altına almıştı. Serçe parmağındaki iri akik taşlı yüzük göz alıyordu. masal şehzadesi gibi yanındaki mahiyetiyle diye düşündü Şirin. Cam kapıdan süzülen yapay ışıkta yüzündeki yıpranmışlık belli olmuyor. Adam hepten genç duruyordu. Şirin kendini yaşlı ve yorgun hissetti. Çoklukla hoşnuttur gövdesinden. Şimdi ise tüm kasları yaprak torbalar gibi sarkık. Kamran niye ona burada randevu vermişti? Özel yaşantısını mı sergilemek istiyordu? Peki ama neden? Saçma. Herhalde akşamları burada yiyordu. Hayatının düzeni böyleydi. Şirin de burada aradan çıkartmayı düşünmüştü. Anlaşılan bürodaki saatleri doluydu. Gerçekten de Şirin'in düşündüğü gibi olmuştu. Kadının bir gece önceki telefonu, "Size bazı andaşlar getirdim, ata ocağınızdan." Kamran'ın keyfini kaçırmıştı. Şirin'e gidip aile evine bakmasını söylediği tamamen çıkmıştı aklından. Ne diye böyle bir saçmalık yapmıştı ki? Anlık duygusallıklar. Kadın söyleneni bütününe tutmuştu. İşiniz varsa öbür günde görüşebiliriz. Sonra çalışmaya başlıyoruz. Yeni bir varoş araştırması söz konusu. Yarın kim uğraşacaktı bu ukala hatunla? Baston yutmuş gibi soğuk, donuk bir kadın. Eskiden de katı bir yanı vardı Şirin'in. Çok eskiden, partideyken. Annesi gibi değildi. Zaten üveydi. Ertesi gün sabahtan akşama kadar Yakın Doğu ve Kafkasya Nakliyeciler Birliği'nin toplantısında olacaktı. Açıklama yapmadan Şirin'e akşam yemeği sırasında görüşebileceklerini söyledi. Şirin Kamran'ın genç mahiyetiyle doldurduğu köşeye ilişti. Ortamı garipsemişti. Gençliğinde eşcinsel arkadaşları olmuştu. Delikanlıların kadınsı seslerine, kadınsı hallerine alışıktı. Cinsiyetçi ahlaka meydan okumak adına ve ilgi çekebilmek için böyle davrandıklarını biliyordu. Herkes gibi Şirin de yaşlandıkça tutuculaşmış, gençliğinde baş kaldıran yanını görüp alkışladığı bu davranış biçiminin orta yaşında ilgi çekmek için başvurulan yapmacıklığı gözüne batar olmuştu. "Buradaki en sade giyimli kadın benim," dedi kendi kendine, gülmesini zor bastırarak, alaycılığının gizli hazzını tadarak. Sonra uzun evlilik yıllarında tam bir homofob olan kocasının yüzünden doğanın dışındaki eşcinsel çevreden uzak kalmıştı. Evliliğinin düzgün yürüyebilmesi için verdiği ödünlerden biri de buydu. Doğayı bile zor kabul ettirebilmişti. Kocası doğanın simgelediği nüfuz edilemeyen ve denetim altına alınamayacak bölgeden hep tedirgindi. Şirin'in vaktiyle bir iki lezbiyen ilişkisi olduğunu biliyordu ve belki de karısının doğa ile kardeşliğinin hiç bozulmadığına inanmıyordu. Şirin'e birden şiddetli bir merak dürttü. Buradaki oğlanların acaba hangisi Kamran'ın gözdesiydi? Sonra da utandı. Her şeye burnunu sokan koca karılara döndüm. Ne yapacağını kestiremiyordu. Kütüphaneden seçtiği kitapları verse ve kalkıp gitse miydi? Peki haldol kutusu ve içindeki neydi belirsiz parçacıklar ne olacaktı? Çöpe atarım biter gider. Getirdiğim kabahat. Adam bizi finanse etti diye ricasını kırmadık, istediğini yaptık. Şimdi hiç ilgilenmiyor. Sanki unutmuş. Neyse ki tabağındaki vejetaryen yemek çok lezzetliydi. Patron Kamran'ın hemen ısmarladığı. Şirin konuşulanlara kulak kabarttı. Birbiriyle ilintisiz gibi duran bu yüzeysel şakalarda, argo dokundurmalarda, kısa saptamalarda, belki de taraflarca paylaşılan nirengi noktaları vardı. Kim bilir? Şirin ağır gökyüzünün dünyanın bütün çocuklarınca safir bir kütle gibi neşe içinde taşınabileceğine dair bütün ütopyacıların acı veren geçersizliğini bir kez daha duyumsadı. Sıkılmıştı. Çantasından kitapları çıkartıp küt diye masanın üstüne koydu. Evinizde fazla eşya kalmamış. Köylüleriniz götürmüşler anlaşılan. Yapı berbat halde. Onarım kabul eder mi bilemem. Herhalde bir servete mal olur. Değerli kitaplarla dolu zengin bir kütüphane vardı. Sıçandan söz etmesem de olur. Gülümsedi. Bir de yepyeni kalmış tülperdi. Bulut gibi. İşte böyle. Masadaki hava değişiverdi. Kamran vejetaryen tabağını ısmarladıktan sonra unuttuğu Şirin'e döndü. Çok teşekkür ederim, dedi. Zahmet verdim size. Beni müteassiz ettiniz. Doğrusu ta kadar gidebileceğinizi sanmıyordum. Müteassiz gibi dedem zamanının sözcüğünü hala kullanan kalmıştı demek ki, dedi Şirin içinden. Oysa yaşıt olmalıyız. Yüzünde bir gülümseme belirdi. Kamran 20 küsur yıl önce bir Girit limanında Feride'ye bakan çocuk gözlerini Şirin'e doğrultmuştu. O sırada masadaki delikanlılar birer ikişer izin isteyip kalktılar. Şirin ani bir ferahlamayla gevşedi. Herhalde Kamuran bu geceyi çocuklardan biriyle değil, yalnız geçirecekti. Şirin'e neydi sanki? Kamuran gerçekten de bazı geceler bu çocuklardan biriyle ya da öbürüyle kalıyordu. İstanbul'da varsılığın basamaklarını tırmanırken ıstıraplı yıllar, ıstıraplı aşklar yaşamıştı. Yaşamıştı dolu dolu, doyasıya, tükenesiye. Çok güzel aşklar. Kanatıcı, paralayıcı aşklar. Pişman değildi. Serveti nasıl yükseldiyse aşk hayatı da hep öyle daha çok, daha çok yükselecek sanmıştı. Zenite doğru. Öyle olmamıştı. Bir eşle dikiş tutturamayınca işler sarpa sarıyordu. Daha da gençlere muhtaç düşüyordu kişi, yıllar geçtikçe. Artık dilinden anlamaz olmuş gençlere. Seçtiği hayatın en kötü yanı buydu. Sevgilileriyle arasında sosyal düzey farkları büyüyordu. Varsılığın doru ıssız bir yerdi. Artık tek kişiyle yuva kurma umudu hemen hemen hiç kalmamıştı. Pahalı hediyelerle döndürüyordu çevresinde merkezi olduğu güneş sisteminin gezegenlerini. Dervişler gibi yakınlaşıp uzaklaşarak ama asla kopamayarak dolanıyorlardı yörüngesinde. Issızlığı aralıyorlardı. Tenin arzusu durulmamıştı ama bir başka şey olmuştu. Rikkatli bir duygu titreşiyordu içinde bu çocuklara karşı. Tanımadığı baba yüreği bu olsa gerekti. Ve işte Kamuran'ı tam da oradan vurabiliyorlardı. Genç hayranları henüz ne olduğunu bilmedikleri baba yüreğinden sonsuzca yaralayabiliyorlardı. Kırdığı kristal vazonun değerini asla bilemeyen hoyrat çocuklar gibi. Şirin Kamuran'ın suçsuz gözlerinin etkisinde "O da bir zamanlar çocuktu." diye düşündü şefkatle. Onun da bir annesi vardı. Ve anımsayıverdi. Kamuran'ın neredeyse hiç annesi olmamıştı. Kadın teninin koruyucu sıcaklığını hiç tanımamıştı. O çok küçükken annesi tutuklanmış ve cezaevinde ölmüştü. Bu eski hikaye böyle kalmıştı Şirin'in aklında. Yazık diye düşündü. Birden içinde bulundukları mekan, hafif kızılımtırak ışık, duvarları yumuşakça kaplayan kadifemsi süslemeler, havada ılık bir sıvı gibi akan buharlı taze kokular, Şirin'e insanın ilk yuvasını düşündürdü. Çabucak giten cenneti.